41. ayrım, sayfa 503. Winona kaşlarını çatarak bir adım geri çekildi. Olup bitenleri yanlış anlamak, Luke'un sözlerine, bakışına bir anlam yüklemek istemiyordu. Ben hep senin yanındaydım Luke, olmamam gerektiği anda bile. Ama ben yanında değildim, öyle değil mi? Öyle. Sebep buydu işte. Aralarındaki her şey hep bu yüzden ters gitmişti. Winona kendisinden önce Luke'un bunun farkına varmış olmasına şaşırdı. Üzgünüm demekle yetindi Luke. Winona nasıl karşılık vereceğini bilemedi. Luke'u ve kendini affedeli uzun zaman olmuştu. Geçmişte kaldı Luke. Luke aralarındaki o son küçük mesafeyi de aşıp ona yaklaştı ve gözlerine baktı. Winona bütün yaşamlarının kendilerine ait her şeyin, aralarında yaşananların ve yaşanmayanların, Luke'un gözlerine gizlenmiş olduğunu gördü. Ve o tek bakışla anladı ki, değişen tek kişi kendisi değildi. İkinci şanslara inanır mısın? Tabii. Luke daha önce Winona'nın yaşamındaki zor anlarda pek çok kez yaptığı gibi uzandı ve onun elinden tuttu. Kızlarımla tanışmak ister misin? Adını yıllardır duyuyorlar. Yanlarına ne zaman gideceğiz? Winona yeğeninin bunu sormasına şaşırmadı. Hatta Noah'nın sabahleyin soracağı ilk sorunun bu olacağını da tahmin etmişti. Kolunu Noah'nın omzuna doladı. Dün geceden beri Winona'nın yüzünden gülücükler eksik olmuyordu. Az kaldı. Babam harika biri değil mi? Dedi Noah. Winona geçen 24 saatte bu çocuğun içtenlikle gülmeyi öğrendiğine şahit olmuştu. Saçları yüzüne düşen o somurtkan baş belasının yerinde yeller esiyordu. Onun yerini zor zamanları atlatarak olgunlaşan genç bir adam almıştı. Bu genç adam hayatta kötü şeyler olsa da iyiliğin galip geleceğine daima inanacaktı. Ve bu Winona'nın sayesinde olmuştu. Sanki teyzesinin zihninden geçenleri işitmiş gibi "Teşekkürler Winona teyze," dedi Noah. Winona buna da şaşırmamıştı. Noah'ın son zamanlarda neler düşündüğünü tahmin ediyordu. "Hayır, ben sana teşekkür ederim Noah." Dönüp yeğenine baktı. "Annen ve baban konusunda bir hata yaptım. Hayatımın en büyük hatasıydı. Sen eskimiş, buruşuk dolarınla kapımı çalana kadar bir özrün yeterli olacağını sanıyordum. Elimden başka bir şey gelmiyordu. Sen bana yaptığım hatayı düzeltme şansı verdin. Bu yüzden teşekkürler." Saat 9 sularında ilk muhabir aradı. Winona "yorum yok" diyerek telefonu kapattı. Ama birkaç dakika sonra telefon yeniden çalmaya başlayınca sakin zamanları geride bıraktıklarını anladılar. Winona konuk odasına gidip Aurora'yı uyandırdı. Aurora dün gece Luke hakkında konuşup duran Winona'yı dinlemek için uykusuz kalmıştı. "Haydi küçük kardeşim, gitme vakti. Haberler duyuldu." Winona biraz sonra Noah'ın temiz kıyafetlerini giymiş, saçlarını yıkayıp kurutup kulaklarının arkasına atmış vaziyette merdivenden indiğini görünce zamanın geldiğini anladı. "Haydi gidip babama söyleyelim." Aurora homurdandı. "Richard'la yeniden evlenmeyi tercih ederim." Winona bu sözler karşısında gülümsedi. Ama sürüsünü evden kovalayıp arabaya bindirdi. Çok geçmeden çiftliğe vardılar. Ve korktukları başlarına geldi. Kapalı çit kapısının önünde muhabirler birikmişti. Winona çitin kapısını açıp arabayla içeri girdikten sonra kapıyı yeniden kapatırken muhabirlere hatırlatmada bulundu. "Özel mülk." Arabadan indikten sonra Noah sordu. "Büyük babam ne diyecek?" "Memnun olacak," dedi Winona. Bunun gerçek olmasını diliyordu. Aurora güldü. Veranda'nın merdivenlerinden çıktılar ve kapıyı çalıp içeri girdiler. Babaları salondaki kanepede oturuyordu. Öfke dolu gözlerini kısıp onlara baktı. "Doğru mu?" "Dallas dün serbest bırakıldı. Şu anda Vivi'nin yanında," dedi Winona. Henry derin bir soluk alıp verdi. "Tanrım, insanlar ne diyecek?" "Hata yaptığımızı söyleyecekler," dedi Winona. "Ve Winona'nın bu hatayı düzelttiğini söyleyecekler," dedi Aurora ablasının elini sıkarak. "Düzelttiğini mi? Yani şimdi daha mı iyi oldu?" Winona böyle bir tepkiyle karşılaşmayı bekliyordu. "İyi bir iş yaptım baba. Sen bunun farkında olsan da olmasan da ben bunu biliyorum. Ve biz şimdi bir aile olarak yukarıya, onların kulübesine çıkıp Dallas'ı karşılayacağız." Henry tek kelime etmeden biçimsiz ellerini bir sıkıp bir açmakla yetinerek öylece oturdu. Winona babasının dudaklarının öfkeyle gerildiğini ama aynı zamanda titrediğini gördü. Winona onun kızlarıyla bir türlü göz göze gelemediğini fark edince ömründe ilk kez babasına Vivian'in gözleriyle baktı. Karşısında en ufak duygusunu dahi belli etemeyen bir adam duruyordu. Winona yanına yaklaşıp babasının önünde diz çöktü. Yaşamı boyunca onun yanında kendini aciz hissetmişti. Oysa artık babasından daha güçlü olduğunu biliyordu. Belki de hep böyleydi. Bizimle gel baba, biz Greyleriz. Önemli olan bu. Bize gerçek hislerini, kim olduğunu göster. Henry kızına bakmadı. Belki de bakamadı. Yalnızca ayağa kalkıp çalışma odasına girdi ve kapıyı çarparak kapattı. Winona babasının ne yaptığını anlamak için kapıyı açıp bakmaya gerek duymadı. Her zamanki yerinde dikilmiş, bahçesine topraklarına bakıp sabahın bu saatine rağmen içkisini yudumluyor olmalıydı. Henry içeride kendini mi yiyordu yoksa gülüyor muydu? Yapmadığı, söylemediği şeyler için hayıflanıyor muydu yoksa içi bomboş muydu? İşin acıklı tarafı şu ki Winona bunu bilmiyordu ve muhtemelen hiçbir zaman da öğrenemeyecekti. Henry'nin hissettiği ya da hissetmediği her ne varsa hepsi kendisine aitti. Winona'nın bildiği bir şey varsa o da ilk kez babasına acımış olduğuydu. Henry tercihi yüzünden uzak ve ıssız bir adaya dönüşmüştü. Aurora'ya manalı bir bakış fırlatarak "Haydi gidelim," dedi Winona. O tercihini yaptı. Vivian ile Dallas bütün geceyi sevişerek birbirlerini yeniden keşfederek ve Winona'nın onları nasıl kurtardığından söz ederek geçirdiler. Sonunda güneş, peygamber çiçeği rengindeki gökyüzünde yükselince yatakta doğruldular ve örtüler çıplak bedenlerine dolanmışken önemli meseleler hakkında konuştular. "Noah muhteşem bir çocuk Vivi, onu çok iyi yetiştirmişsin, dün beraberdik." "Berbat bir iş çıkardım," dedi Vivi usulca. Dallas'la nasıl ayrıldıklarını anımsayınca bir kez daha utançla doldu. "Yapma," dedi Dallas. "Yeterince vakit kaybettik, pişman olmak yok. Ziyarete geldiğin zamanlarda seni görmediğim için kendimi suçlamadığımı mı sanıyorsun?" "Asil davranmak için deli gibi uğraşıyordum. Ama ben pes ettim." Dallas Vivi'ye gülümsedi, karısının terden ıslanmış saçını gözlerinden çekti ve onu bir kez daha öptü. "Ben de boyun eğdim. Artık her şey geçmişte kaldı." Vivi ona başka bir şey soracakken kapı çaldı. "Babamdır," dedi Vivian. "Kahvaltının hangi cehennemde kaldığını soracaktır." Yataktan kalktı, sabahlığını giydi ve gidip kapıyı açtı. Bütün ailesi orada durmuş, gülümsüyordu. Neredeyse bütün ailesi. Babası orada değildi. İçi bu acıyla bir parça burkuldu. Bu ona unutmayı tercih ettiği şeyleri, yitirilmiş bir ilişkiyi anımsattı. Ya da o ilişki hiç var olmamıştı. Vivi bundan hala emin olamıyordu. Noah, "Selam anne," deyince Vivi'nin dikkati yine karşısındakilere çevrildi. Önce Winona'ya baktı. Ablasını o kadar seviyordu ki bu sevgiyi içine sığdıramıyordu. "Kahramanım benim," derken yalnızca birazını ifade edebildi. İleri atılıp ablasına sıkıca sarıldı. "Teşekkür ederim," dedi fısıldayarak. Geri çekildiğinde ikisinin de gözleri dolmuştu. Dallas Vivi'nin yanında belirip onu sahiplenircesine beline sarıldı. O anda hepsi birbirlerine sokulup ağlayarak kucaklaştılar. Bu fasıl sona erdiğinde Vivian kocasının elinden tutmuş, Waters Edgin çayırlarının ortasında gözyaşları içinde ailesine, Grey'lere ve onları tanımlayan bu topraklara dalıp gitmişti. Buradan bakınca kulübenin ardında yükselen ve kökleri verimli toprağın derinliklerine uzanmış ulu çamları görebiliyorlardı. Bahar güneşi döner dönmez canlanmaya hazır, engebeli yemyeşil çayırlar bu serin sonbahar ayında uyuyorlardı. Ahırın aşağısında kızlarla bir arada ait olmanın nasıl bir his olduğunu hep tadarak büyüdüğü o ev duruyordu. Bu yalnızca oğluna değil, buraya, bu topraklara, bu yere ait olduğunu henüz fark etmeyen kocasına da tattırmak istediği bir duyguydu. Onlar da Dallas'a bunu hediye edeceklerdi. Grey'lerin son kuşağından bir sonraki kuşağa kalacak miras buydu. Bir evin sınırlarının insanın toprağındaki özel mülk sınırları ya da sembolleriyle çizilemeyeceği gerçeği. Önemli olan kim olduğunuz, zor zamanlarda birbirinize nasıl kelepçelendiğinizdi. Mühim olan kalbinizde yer verdiğiniz insanlardı. "Sanırım o aptal sorularınızla hayatımı nasıl kurtardığınızı bilmiyorsunuzdur Bayan Bir. Ben kimim? Takıldığım soru buydu. Dokuzuncu sınıftayken kim olduğumu ya da kim olmak istediğimi bilmiyor ve kesinlikle öğrenmek de istemiyordum. Ama artık biliyorum. Babam eve gelince her şey değişti. Neredeyse Waters Edge'e varır varmaz insanlar uğramaya başladılar. İlk gelenler Mary ile Jesse, Michelle'in ve babasıydı. Bir an orada öylece durduk. Bu garip, sessiz bir Red Rover iki gruba ayrılıp el ele tutuşarak tarafların birbirlerinin zincirlerini kırmaya çalışmasına dayanan bir tür çocuk oyunu gibiydi. Onlar kamyonun yakınındaydılar. Biz ise oyun alanının yanında duruyorduk. Sonra Mile babamın yanına yaklaşıp "Hata yaptım galiba," dedi. "Sorun değil," dedi babam usulca. Babamın onu affetmesinin Cisi'nin büyük annesi için ne kadar önemli olduğunu anladım. Ve hayatımda ilk kez babamla gurur duymanın nasıl bir his olduğunu fark ettim. Sonra babam Cisi'ye döndü. "Demek oğlumun sevdiği kız sensin," dedi ona. Cisi başını salladı. "Umarım öyledir," diyerek ağlamaya başladı. "Her şeyi sen başlattın," dedi babam. "Teşekkür ederim." Sonra Cisi yanıma yaklaşıp beni öptü ve o anda sanki hiçbir şey yaşanmamış, yalnızca o an yaşanmış gibiydi. Ve ben mutluydum. Çünkü bütün bunlar olup biterken işte ben buyum diyordum içimden. Ben bir Grim, bir Rentry'im ve hiç önemsemediğim bu topraklar benim ait olduğum yer. Bu kasabaysa düşündüğüm gibi değil. Ah, bazı insanlar babama ya da bana inanmıyor olabilirler. Ve belki de asla inanmayacaklar ama önemli değil. Çünkü biz inanıyoruz ve burada bir aradayız. Babamın eve dönüşünü kutlamak için bir sürü kişi geldi. Tabii büyük babam hariç. Bu duruma gerçekten kafam bozuldu. Ama babama söylediğimde o gülüp geçerek "Anlıyorum ben. Yaşlı adamı kendi haline bırak," dedi. Bu yüzden ben de öyle yapmaya çalışacağım. Ve o gece herkes gidince annem, babam ve ben evimizde baş başa kaldık. Pencereden bakınca kaçağın bizi izlemekte olduğunu gördüm. Babam yanıma yaklaştı ve kolunu omzuma attı. "Her gece seni düşündüm Doğa," dedi. "Her gece." O anda annem de gelip yanımızda durdu ve sordu. "Benim erkeklerim burada bir başlarına ne yapıyorlar bakalım?" Ben de o an aklıma gelen ilk şeyi söyledim. "Seni bekliyorlar." "Beklemek bitti artık," dedi annem. "Bu aile yeterince bekledi." "Kağıt oynamak isteyen var mı?" "Evet," dedi babam. "Oğluma poker oynamayı öğretme vakti geldi." İşte cevabımı bulduğum an, sonunda kim olduğumu anladığım an o andı. Teşekkür. Küçüklü büyüklü resmi konulardaki yardımlarından ötürü Kenny Levin'a teşekkür ediyorum. Atlarla ilgili tuhaf sorularımın hepsine yanıt veren ve hataları düzeltmek için metni titizlikle okuyan Holly Bruna teşekkürler. Sana borçluyum. Andrea Crillo'ya ve Rotrosen Ajans'ın olağanüstü ekibine, sizin desteğiniz ve teşvikiniz olmadan bütün bunların üstesinden nasıl gelebilirdim ki? Sid Martin's Yayın Evi'nin harika ekibine her şey için teşekkür ederim. Ve ülkenin dört bir yanında her bir dava için adalet arayan çeşitli masumiyet projelerine sizleri selamlıyorum. Yazar hakkında. New York Times'ın çok satan yazarı Kristin Hanna, Ateş Böceği Yolu ve Kış Bahçesi de dahil olmak üzere birçok romana imza atmıştır. Hanna, yazar olmadan önce avukatlık yapmıştır. Bir oğlu olan yazar, eşiyle birlikte Kuzeybatı Pasifik Hawaii'de yaşamaktadır. 41. ayrımın sonu. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı Gerçek Renkler. Yazarı Kristin Hanna. Seslendiren Filiz Bozkurt. Seslendirme bitiş tarihi 17 Şubat 2016.